Ayrım 35.
Sonra yeni bir düşünce sardı beni. Niçin Radomirsi'ye gideyim? Rendakların Dina Nine, Yoto Dede, Lukovit'te değil mi? Hristo Veriçkov ve daha birçok sadık güvenilir yataklarımız kasabanın öteki ucunda oturuyorlar. Defalarca onlarda kaldım. Neden yine burada kalmayayım? Üstelik Dina Ninelerin evi gayet yakın. Sadece yeniden karanlığın basmasını beklemek lazım. Dina ninenin beni daha bu gece soyup güzelce yıkayacağını, yaralarımı saracağını, memleket işlerini yoluna koymak bize, kadınlara göre iş değil diyerek bana yarı ciddi darılacağını, mutlu mutlu gülümseyeceğini düşünerek imreniyordum. Çok güzel, çok çekiciydi bu düşüncem ama kapılı vermedim buna. İrademi yitirmiş değildim henüz. Ne olur ne olmaz diyerek vazgeçtim bu fikirden. Sonradan öğrendim ki eğer Lukovit'e gitmiş olsaydım doğrudan polisin eline düşecektim ve böylece bir kez daha polisin Yoto Dede hakkında bize yataklık ettiği kanısını doğrulamış olacaktım. Yakında bir olay sonucunda kasabada parti örgütünün sekreteri Simon Kumanov, Ramsislerden Moni Dekalo, kız öğrenci Vaska Mihailova, öğretmen Simon Nenov kurşuna dizilmişler. Yoto Dede o sıralarda artık illegalliğe geçmiş ve partizan müfrezesinde bulunuyormuş. Polisler evine daldıkları zaman sadece Dina Nine ve çocukları Nadejda ile Petko'yu bulmuşlar evde. Partizanların nerelerde gizlendiklerini söylemek için Yoto dedelerin tüm ailesine gaddarca işkence etmişler. Belki bir illegal yaklaşır diye de evi haftalarca bekleyip bir kapan haline getirmişler. Bunları bilmiyordum. Aylardan beri hiçbir şey duymamıştım ve şimdi bu eve uğramanın akılsızca bir iş olacağını düşünerek Radomirsi'ye gitmeye kararlaştırdım. Lokomotifin düdüğü yeniden duyuldu ve hiç o tarafa bakmadan trenin gara girdiğini anladım. Ben de kulübeye girmeliydim artık. Belki gelip geçen olur, görünmemek için kulübeye gizlenmek lazım dedim. Lazım dedim ama bulunduğum yerden daha öteye kımıldayamadım. Hiç kuvvetim kalmamıştı. Tam 15 günden beri gelmeye çalıştığım köyüme yaklaştığım bir sırada artık köyümün göründüğü bir yerde takatim tükenmişti. Kulübeye gitmeliydim diye bağırmak, kendime emir vermek istedim ama pek sesim de çıkmadı ve bu çaresizlik içinde gözlerim yaşardı. Gitmeliyim dedim tekrar dişlerimi sıkarak ve yaralı kolumun parmaklarını oynattım. Birden bir sancı girdi arkama, burgu gibi başladı oynamaya. Gitmeliyim, mutlaka gitmeliyim, gireceğim diyerek dizlerimi bükmeye başladım. Sonra da kollarımı ileri uzatıp bir solucan gibi kulübenin eşiğinden içeriye sokuldum. Ta karanlık bir köşeye erdikten sonra durdum. Orada bitkin bir halde bıraktım kendimi. Başım dönüyordu ve sanki dipsiz bir uçuruma düşüyordum. Her şey dönüyordu. Ben de dönüyordum. Ben de bu yarışa katılıyor, ben de koşuyordum ve daima pek az kalıyordu sonuna kadar varmaya ama varamıyordum. Dipsiz bir uçurumun kıyısına asılıp kalıyordum ve yeniden havalanmaya, koşmaya başlıyordum. Sonra yine uçuruma düşüyordum. En sonra bu kabus geçti gitti ama müthiş bir korku sardı beni. Bir kimsenin kulübeye yaklaşmakta olduğunu açıktan açığa duyuyordum. Biraz durup bakınıyor, sonra yine devam ediyordum yaklaşmaya. İşte kulübenin arkasına geldi. Az sonra bu polis kapıya gelecek. Bağırmak istedim ama kuruyan dilimi iyice ısırarak tuttum kendimi ve gözlerim kapıya dikildi. Birden şu geldi aklıma, canlı yakalamak istiyor. Hayır dedim kendi kendime, tabancamı çekip buz gibi namlusunu ağzıma aldım. Parmağım tetiği araştırdı. Ayak sesleri yeniden durdu bu arada. Beni canlı olarak nasıl yakalayacağını düşünüyor dedim kendi kendime. Gülesim geldi ona. Diri yakalayamazsın. Hayır, hayır, hayır. Ayak sesleri yeniden duyuldu ve kaybolmaya başladı sonra. Adam gidiyordu. Kulübeye girmek istemedi adam. Demek beni aramıyormuş. Demek rastgele bir yolcuymuş. Ölümün kucağına atılmak üzere bulunduğum o sırada bu beklenmedik hal bana yeniden büyük bir güven verdi. Her şeye rağmen sonu hayırlı olacak dedim ve böyle bir inançla uykuya daldım. Akşamleyin yeniden yola çıktım. Kasabayı dıştan geçmek lazımdı. En azından 2 kilometrelik bir yoldu bu. Sonra tuğla fabrikasının yanından sapıp ovadan kestirme gidecektim. Batıdan Radomirtsi'ye ve Yeni Evler Sokağı'ndan Tsanko Ivankovların yanından geçip eve ulaşacaktım. Plan güzeldi. Gerçekleştirmek kalıyordu sadece. Gece sakin ve sıcaktı. Nehirden esen hafif bir yel nem kokusu getiriyor, ateş gibi yanan alnımı serinletiyordu. Etrafta binlerce cırcır böceği hep birden ötüyor, tek düze bir ninni söylüyordu. Kulübeden çıktıktan sonra bir yere yığılmış bağ kazıklarını gördüm. Oraya kadar emekleyerek içlerinde en hafif, en ince ve en kısa olanını aldım. Sonra dizlerimin üstüne doğrularak kazığa dayanıp kalkmaya çalıştım. Ve bilmem gündüz dinlendiğimden mi yoksa artık eve yakın olduğumdan mı kuvvet alıyordum. Kalkabildim. Kalktım demek de pek doğru değil. Çünkü bir kambur gibi iki kat duruyordum. Ama ne de olsa yürüyordum. Ve birkaç kere dinlenerek yarım kilometreden fazla yol almıştım. Fakat son defa sırt üstü uzandığım zaman kazığı ele alamayacağımı, ayaküstü doğrulamayacağımı anladım. Ancak yerde sürüne sürüne, emekliye emekliye gidebilecektim. Bu gece köye kadar varabilecek miyim acaba? Bu soru kafama girdi ve ben ne cevap verebiliyordum ne de kurtulabiliyordum bu sorudan. 3-4 saat daha yürümeye gücüm yetse, o zaman sabaha karşı mutlaka Radomirtsi'de olacağım. Ama şimdi emeklemek lazımdı ve başladım yeniden emeklemeye. Sırtımdaki yün yelek çoktan dağılmış, yırtılmıştı. Hala nasıl duruyordu sırtımda bilmem. Ayağımdaki golf pantolonunun hali daha da berbattı. Dizler delinmiş, paçalar yırtılmıştı. Yaralarım toz içinde kalmıştı. Kuru ot parçaları, tozlar kana bulanarak çamur haline gelmişti. Ben artık kolumdaki yaram mı, uyluğum mu ya da belim mi, kalbim mi, nerem sızlıyor bilmiyordum. Sadece yaralı bir yerime hızlıca vurdum mu bir karanlık içinde kalıyor, bir an kendimi kaybediyordum. Ama emekliyor, sürüne sürüne gidiyordum. Karış karış gidiyordum. Kulübeyi terk edeli artık aşağı yukarı 7 saat oluyordu. Ay batmak üzereydi artık. Bense henüz tuğla fabrikasına yetişebilmiştim. Bütün gece ancak 2 kilometre yol geçmiştim. Çaresizlik içinde gözlerim yaşardı. Ne yapayım acaba? Bu hendekli ova 2 saat sonra çingenelerle dolacaktı. Beni görecekler ve sonra bana tek bir yol kalacaktı. Kendimi kurşun sıkmak. Gösterdiğim bunca gayret bunun için miydi? Tam evimin eşine gelmişken mi yok olup gidecektim? Bir an önce buradan kaçmak, gündüzü geçirmek için gizleneceğim bir yere kadar gitmek lazımdı. Başımı kaldırdım. Uzaklarda Panega görünüyordu. Bir zamanlar küçük bir koru vardı oralarda. Sağ kalabilmek için bu koruya yetişmek, hem de köylüler kırlara yayılmadan önce yetişmek lazımdı. Koru 400 metre kadar uzaktaydı. Sabah yaklaşıyordu. Herhangi bir erkenci geçmezse, kısmetim varsa en çok 1,5 saatlik bir zamanım kalıyordu. Bu kadarlık bir sürede geçebilecek miydim bu yolu? Gücüm yetecek miydi acaba? Şaşılacak şey bu insan. Ne yerimden kımıldayabileceğimi ne de kolumu kaldırabileceğimi sanıyordum. Ama her şeye rağmen yine de koruya yetişebildim. 17. güne giriyordum. Bugünden anılarım yok. Karanlık basınca başladım köye doğru emeklemeye. 2 kilometrelik bir yolum vardı bu gece. Beklenmedik bir hal olmazsa, yağmur yağmazsa, bir baygınlık geçirmezsem sabahleyin evde olabilecektim. Bu geceden de anılarım yok. Öyle sanıyorum ki 2-3 defa baygınlık geçirdim. Bir direğin üstünden geçmek lazımdı. Bir hayli uğraştım, geçemedim. Nihayet dolaşarak geçtim. Sonra köye girdiğimi, köyün derin bir sessizlik içinde olduğunu, tozlu sokaklarda sürüne sürüne giderken tek bir köpek sesi bile duymadığımı, sonunda sabaha karşı saat 4'e doğru bizim evi gördüğümü hayal meyal hatırlıyorum. Kardeşlerim yeni ev yaptırmışlardı eski evin iki tarafına. Eskisi de henüz yıkılmamıştı, duruyordu. Sokağın ortasında bir hayli durdum. Daha ancak 30-40 adım kalmıştı avluya ama kuvvetim yoktu ve geçen 17 gün içinde ilk defa korkarak paniğe kapıldım. Babamın evinin önünde mi, el aleme görüneceğim, burada mı yakalanacağım? Bu korku beni daha da güçsüz yapıyordu. Korkma, korkma Ogiana, rahat ol, her şey yoluna girecek dedim kendi kendime. Ve şaşılacak şey, çok kez tekrarladığım, imdada çağırdığım bu korkma rahat ol sözü sanki yardım etmişti bana. Sonra kendime istemeyerekten Mitka değil de Ogiana diye hitap etmiştim. Partizan Ogiana, Mitka'nın gücünün yetmeyeceği şeyleri de başarabilirdi ve başarması lazımdı. Yüzümü toz içindeki yere dayadım. Kaslarımı gevşettim ve ağır ağır fakat düzenli solumaya başladım. Birkaç dakika hiçbir şey düşünmeden böylece yattım. Sonra yarı karanlıktaki sessizliği bozan bir horoz öttü. Bu horoz sesi sanki bir işaretti ve başladım yeniden emeklemeye. 20 dakika kadar sonra bizim avluya ulaştım ve bir 20 dakika sonra da artık bizim eski evin kapısına gelmiştim. Kafamla iterek kapıyı araladım. Burada tekrar bir baygınlık geçirdim. Kendime geldiğim zaman güneş pırıl pırıldı ve dışarıdaki biri sert sert öksürüyordu. Kapının bir deliğinden dışarı baktım. Humata garında demiryolu işçisi olarak çalışan kardeşim Georgi bisiklete alaca torbasını yerleştiriyordu. Başımı kaldırdım. Georgi! Boğazımdan kısık bir ses, insan sesine hiç benzemeyen bir ses çıktı. Georgi diye tekrarladım ama o yine işitmedi beni. Atladı bisiklete ve başladı pedalları çevirmeye. Demek evde insan var dedim kendi kendime ve başladım bir kimsenin avluya çıkmasını beklemeye. Az sonra karşıki evden kardeşim Kiro, arkasından gelin Petra ve babam göründüler. Havaya gökyüzüne baktılar. Erkekler sigaralarını içerlerken gelin onları bırakıp eve döndü. Biraz sonra elinde bir kova yemle döndü. Eski evin ardında bulunan ağıldaki domuza götürdü. Kovayı yemliğe boşalttığını, domuza nasıl bağırdığını işitiyordum ve yanımdan geçerken duymasa bile görür diye kapıya doğru emeklemeye çalışıyordum. Bir dakika sonra Petra göründü. Başındaki örtüyü düzeltiyordu. Petra diye haykırdım ve bu defa sesim açıktı. İnsan sesiydi. Gelin durdu, bakındı ama eski yıkık evin kapısına doğru bakmak aklına bile gelmezdi. Petra, buradayım. Sesimin geldiği tarafa bakmaya başladı. Sonra korkudan, dehşet içinde ''Aman Allah'ım!'' diyerek eve doğru koştu. Mendilini indirmişti başından. Babamla kardeşim karşılamışlar onu. ''Ne o? Ne var?'' ''Orada!'' diye eliyle gösteriyor. Başka hiçbir şey söyleyemiyormuş Petra. İlk anda babam da, kardeşim de tanıyamadılar beni. Korku ve kuşku içinde ses çıkarmıyorlardı. Ben de onlara bakıyor, tek bir söz söyleyemiyordum. Gözlerimden yaş akıyordu. ''Mitka, sen misin?'' diyerek çömeldi yanıma Kiro. ''Kızım!'' diyerek babamın gözleri yaşlandı ve beni kucağına alıp odanın dibindeki tahta sedire koydu. Kendimi tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Artık evdeydim, bizimkilerin yanındaydım. Neden ağlıyordum bilmem. 11. Bölüm. Çok çok uzaklardan bir yerden şöyle sözler geliyordu. ''Kızım, niye böyle ettin kızım?'' Gözlerimi açtım. Babam ve Kiro üzerime eğilmişti. Artık evde olduğumu, bizim eski sedirin üstünde yattığımı anlamıştım ve yeniden bir korku, bir telaş aldı beni. ''Köyde ne var ne yok, kim tutuklandı, acaba gören oldu mu eve geldiğimi?'' Babam heyecandan kekeleyerek anlatıyordu. ''Yeni bir şey yok, 10 gün kadar önce Humata altında Lukovit'ten 4 kişiyi kurşuna dizdiler. Kurşuna dizilenlerin kimler olduklarını bilmiyoruz. Köye birkaç kez jandarma geldi ama kimseyi tutuklamadılar. Seni herhalde gören olmamış, gören olsaydı şimdiye dek haberimiz olurdu. Baksana artık güneş nerede?'' En sonra ben babam sözünü bitirirken ''Açım, bir şeyler yemek istiyorum.'' dedim. ''Şimdi!'' diyerek kapıya koştu Kiro. ''Dur dedi babam. Önce bir şişe o sert rakıdan ve biraz da pamuk getir. Yaralarını temizleyip saralım. Sargı bezi de getir.'' diye ekledi babam Kiro kapıdan çıkarken. Yarı karanlık odada ikimiz kaldık. Babamın yüzü bir acayip görünüyordu bana. Acaba yeniden bir baygınlık mı geçireceğim? Dişlerimi sıkıp üzerime çöken bitkinliği kovmaya çalıştım. Az sonra Kiro elinde bir şişeyle dönüp geldi. Babam ilk önce kolumdaki yaraya rakı döktü bu şişeden. Sonra pamukla temizlemeye başladı. İlkten bir şey duymadım. Sonra yaranın kabuğu çatladı. Babam yeniden rakı dökünce müthiş acımaya başladı yaram. Ama dişlerimi sıkarak dayanıyordum. Nice acılara dayandım da şimdi mi dayanamayacağım? Yaradan kan irin akıyor ve ağır bir çürük kokusu kaplıyordu odayı. Babam temizliyordu ama yüzünü başka tarafa çevirmişti. Sonra kardeşime bir şeyler mırıldanarak ''Kiro, al şu pamuğu da sen devam et biraz, gözlerim acıdı.'' dedi. Kiro'nun elleri daha çevikti. O daha çabuk temizliyor yaraları, rakıya yıkayıp kapatıyordu yaraların üstünü. Sonra uyluğumdaki yarayı temizlemeye başlıyordu. Ben dayanıyordum. Hatta ara sıra konuşmaya bile çalışıyordum. Ama o sadece başını sallıyor, bazen evet, bazen de hayır diyordu. Nihayet yaraların ikisi de temizlendi. Kalan rakı ile de yüzümü sildi Kiro. Şimdi artık gidip yemek getirebilirdi bana. Pek fazla oyalandılar. Şimdi yemek mi pişirecekler? Sıcak yemek istemiyorum. Sadece ekmek istiyorum. Biraz da peynir, soğan istiyorum diye haykırasım geliyordum. Kapı hafifçe gıcırdadı. Önce babam girdi odaya. Bir şinek içinde, içerisinde bir iki lokma ekmek doğranmış bir kase sebze çorbası getirdi. ''Buyur Mitka, sıcak sıcak kaşıkla.'' dedi. ''Nasıl da utanıp sıkılmıyorlar. El değil, babam, kardeşim bunlar. El kapısını çalsaydım daha fazlasını verirdi insanlar bana.'' ''Bu kadarcık mı koptu gönlünüzden?'' Babam ne diyeceğini bilemedi birden. Gelin bu kadarını bulabilmiş, başka yok dedi. Sen ye şimdi bunu, öğlene bakacağız. Bu arada Kiro girdi odaya. Herhalde konuşulanı duymuş olacak ki. Petra yok dedi. Ne ekmek, ne başka bir şey. Ye şimdi bunu da öğlene bakacağız dedi. Ayıp, ayıp vallahi. Öz babam, öz kardeşim beni açlıktan öldürecekler. Anlıyorum, kıyamıyorsunuz diye mırıldandım. Ne yapayım, kısmetim böyleymiş. Kiro başını çevirdi. Babam çorbadan kaşıkla ağzıma vermeye başladı. Sanki ağzım yoktu. Ne dil, ne diş. Bir şey duymuyordum. Lezzeti kaçmıştı ağzımın. Çiğnemeye de kuvvetim yoktu. Boşuna gücendirdim bizimkileri. Bunu dahi yiyemeyeceğim. Çiğne, çiğne kızım diyordu babam ve kırışıklı yüzünden gözyaşları damlıyordu. Kendisi farkında değildi. Çiğne, çiğne de yut kızım diyordu. En sonra çanak boşaldı. Artık iştahım kalmamıştı. Yalnız uykum vardı, uyumak istiyordum. Ve birden midemde müthiş bir acı başladı. Yanıyordu ateş gibi. Şimdiye dek görmediğim bir acı. Sanki bir kimse kerpetenle midemi parça parça çekip koparıyor ve kızgın bir demirle dağılıyordu. O derecede bir ağrı, o kadar müthiş bir sızı ki bağırmaya bile mecalim yok. Babam yanı başıma oturup saçlarımı okşamaya başladı. Kiro dışarıya, kapı önüne çıktı. Yok bir şey kızım, geçer, geçer diye mırıldanıyor babam. Ama ben iyi olmadığımı hissediyorum, müthiş fena olduğumu anlıyorum. Kusmak istiyordum, kustum. Yediğim ekmek ve çorbadan bir şey kalmadı midemde. Birden bir zayıflık, bir bitkinlik çöktü üstüme. Kendimden geçiyor, derin karanlık bir kuyuya batıyordum. Babamın hıçkıra hıçkıra ağlamasından irkilerek uyandım. Babam başucumda ağlıyordu. Küçük pencereden giren gün ışığı karşıki duvara vuruyordu. Baba, kızım. Babam yeniden başladı ağlamaya ama bu kez yüzünde yorgun, üzgün bir gülümseme vardı. Mitka, kızım. Ne var baba? Yok bir şey kızım. Çok uyuyorsun. Çok uyuyorsun. Ne kadar çok şey anlatıyordu bu iki sözcük. Bu 24 saatin nasıl geçtiğini ayrıntılarıyla ancak birkaç gün sonra öğrenebildim. Yediğimi kustuktan sonra bir baygınlık geçirmişim. Babamla Kiro ayılmamı beklemişler. Omuzlarımı dürtmüşler, bir iki haykırmışlar. Fakat boşuna. Sonra babam bir baston alıp yere, kulağımın dibine bir iki vurmuş. Yine hiçbir şey duymamışım. Artık Kiro ile Petra'nın işe gitmeleri zamanı gelmiş. Komşuların bizim evde bir şey olduğunu sezmemeleri için işe gitmeleri lazımmış. Babam yalnız kalmış, mindere yakın bir yerde küçük iskemleye oturmuş. Böylece durmuş akşama kadar. Önce inlemişim fakat sonra öyle bir sakinleşmişim ki soluğum bile duyulmaz olmuş. Akşamleyin Kiro ile Petra işten dönerlerken en büyük kardeşim Vulcho da gelmiş. Üç erkek başucumda durmuşlar, bakmışlar, bakmışlar ve artık umudu kesmişler benden. Parmaklarımın uçları morarmış, dudaklarım solmuş, nabzım duyulmaz olmuş. Soluğum da büsbütün kesilmiş. Sessizce bakmışlar fakat hiçbiri cesaret edememiş o korkunç sözleri söylemeye. En sonra babam dayanamayarak, "Gitti bizim Mitka," demiş ağlayarak. Şimdi beni ne yapacaklarını düşünmeleri lazımmış. Mezarlığa gömmeleri imkansızmış. "Buraya, bahçeye bir yere," demiş Vulcho sonra. Buraya, buraya demiş Kiro'da. Fakat kardeşlerimden hiçbiri bahçeye mezar kazmak lazım diyemiyorlarmış. Sonra yeri gözden geçirmeye çıkmışlar. Bizim ev köyün kenarındaydı. Dikenlik bir yer vardı dış avluya ve Vulcho ile Kiro oraya bakmışlar mezarımı kazmaya. Bir yere kadar kazdıktan sonra dönmüşler ve yeniden doldurmuşlar kazılan yeri. Çünkü günahmış canlı bir kimseye mezar kazmak. Ne oldu, bitirdiniz mi diye sormuş babam. Dönüp geldikleri zaman kardeşlerim. Hayır demişler başlarını sallayarak. Vazgeçtik. Belki de lazım olmaz. Hakikaten de lazım olmadı. Ölmedim ben. Babam kendime geldiğimi anlayınca hemen eve koşup kardeşlerime bildirdi ve biraz sonra üçü de yeniden etrafıma toplandılar. Sessizce bakışıyorduk. Kimse konuşmuyordu. Vulcho birden kaşlarını çatarak ''Neden giysilerini değiştirmediniz? Baksanıza bit var üstünde.'' Üç erkek çabucak çıktılar. Biraz sonra gelin geldi, giysilerimi değiştirdi, yaralarımı sardı. Sonra su katılmış süt içirdiler biraz ve bir kaşık taze bal verdiler. Ertesi gün sadece sütle bal yedim. Daha sonra artık piliç çorbası da verdiler. Pilicin göğüs etinden de verdiler. Köyde ne bulunabilirse verdiler. Kardeşlerimden biri yanıma geldikçe her defasında ceplerinden bir şeyler çıkarıp verir ve ''Ye de daha çabuk iyileş, artık yakındalar, onlar gelene dek artık kalkmalısın.'' derdi. Benim ise yüreğim sızlıyordu. Onlar gelinceye kadar nasıl bekleyecektim? Bir an önce iyileşip müfreze ile irtibata girmeliydim. Onuncu gün artık ayağa kalkıp birkaç adım yürüyebiliyordum tavan arasında. Kardeşlerim ilk gece henüz baygınken beni eski evin tavan arasına çıkarmışlar. 11. gün saate bakarak yarım saat gezindim. 12. gün ise gece babam gidip yattıktan sonra sessizce avluya çıktım. Köpek avladı fakat hemen tanıdı beni ve sokuldu yanıma. Gecenin karanlığında gizlenerek yavaş yavaş tüm Çingene mahallesini geçtim ve bir saat sonra artık Kliment Gançev Kuşoların evi önüne gelmiştim. Pencereye yaklaşıp taş atarak eski parolayı verdim. Biraz sonra kapı gıcırdadı ve Kliment göründü. Dikkatle bakınarak sayvana doğru geldi. Burada buluşuyordu illegallerle. Kim o? Ben Kuşo, ben Ogiana diye karşılık verdim duvardan ayrılıp ileri bir adım atarak. Kim? Diye sordu değişik bir sesle. Ogiana. Kuşo birden elini gözlerine kaldırıp geri çekilmeye başladı. Dur, nereye gidiyorsun? Kuşo pek inanamayarak durdu. Ama... Sen sağ mısın? Sağım elbette. Öldürüldüğünü söylediler bize kurmaydan. Hem kızdım hem gülesim geldi. Kuşo beni hortladın mı sanıyordu? Ölmedim, sağım Kuşo. Kurmay bilmiyor. Sadece yaralıyım. Kliment bir dakika duraksadı. Sonra iki adım ilerledi. Daha yakına gel. Mahalleyi uyandırmayalım. 10 dakika sonra Kliment artık köye henüz geldiğimi, kırda bir yere yerleştiğimi ve müfreze ile irtibata girmeye çalıştığımı biliyordu. Ertesi gün sabahleyin bisikletiyle Çervenbaryan kasabasına gidip benim sağ kaldığımı arkadaşlara bildirecek ve akşam yine Todor Penev dedelerin evinde buluşacaktık. Ertesi sabah babama müfreze ile irtibata girdiğimi ve artık gideceğimi söyledim. Kesmekte olduğu ekmek elinden düştü, gözlerini bana dikti, yüzü parlıyordu. Öfkeyle yere ayağını vurarak, ''Hiçbir yere gitmeyeceksin, evden dışarı çıkmayacaksın, güçlükle kurtardık seni ölümden. Baksana, henüz canlı bir iskeletsin, Rusların gelmesi artık yakın, onlar gelene dek buradan çıkmayacaksın. Ben de buraya yerleşeceğim, burada yatıp kalkacağım ve iyi bil ki seni evden dışarı bırakmayacağım.'' Babam daha bir hayli konuştu, sözünü kesmiyordum. Çok üzülüyordu bana, yorulup konuşmayı kestikten sonra yine söyledim gideceğimi. Kiro ile Vulço'ya öyle söylersin. Bu akşam gidiyorum. Bana giysi, bir torba yiyecek, iki de temiz sargı bezi hazırlasınlar. Müfrezede buradan daha iyi olacağım. Orada doktorumuz da var ve... Yeter, dedi babam sözümü keserek. Küçük olsan... Elini kaldırdı. Sanki dövmek istiyordu beni. Sonra iki elini yüzüme götürüp başladı ağlamaya. Akşama dek belki 20 kere başlatıp kestik bu konuşmayı. Sonra Vulço ile Kiro geldiler. Onlar da burada kalmak için ikna etmeye çalıştılar beni. Ama onlar da iş kolaydı. Daha kolay anlaştık. Sabahtan ısmarladığım her şeyi bulup getirdiler. Petra sıcak ekmek hazırlamış, tavuk bile kızartmıştı bana. Kardeşlerimle vedalaştım. Yola çıkma vakti gelene dek babam yanımda kaldı. Sözde konuşmuş anlaşmıştık ama o yine başladı. Mitka, nereye? Nereye gideceksin bu halinle? Baksana ne kadar zayıfsın, adımını zor atıyorsun. Ben hiçbir şey demiyor, sadece dinliyordum.